Kitabın adı Çılgın Türkler, Kıbrıs. Yazarı Turgut Özakman. 9. ayrım. Rumlar çok gevezeydi. Gevezelikleri bazı Türklere de bulaşmıştı. Rum gevezeliği Türklerin durumu öğrenmelerini sağladı. Enosis tehlikesine karşı daha güçlü bir birleşmeye gerek duyuldu. Kıbrıs, Türk Milli Kongresi gibi güzel bir örnek vardı. Aynı heyecanla harekete geçtiler. Bu kez sürekli bir birlik kuracaklardı. Bütün dernekler, kuruluşlar, spor kulüpleri, çiftçiler, esnaflar, zanaatkarlar, öğretmenlerin katılımı ile Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu kuruldu. Başkanlığa sömürge yönetiminin yıllarca Lefkoşa'dan uzakta, sürgünde tuttuğu öğretmen Faiz Kaymak getirildi. Federasyon yönetimi Doktor Küçük'ün partisiyle de işbirliği yaptı. Sıkı ve geniş bir birlik oluştu. İleride bunun çok büyük yararını göreceklerdi. Faiz Kaymak Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakan'la görüştü. Kıbrıs Türklerinin sorunlarını ilk kez birinci elden anlattı. Bu ziyaretten sonra federasyon Kıbrıs ile anavatan arasında yararlı, işlek bir kanal olacaktı. Türkiye'nin önce kültürel, sonra ekonomik yardımları başladı. Bu sırada Türkiye'nin her yanında Kıbrıs mitingleri yapılıyor, Rumlar protesto ediliyordu. Kıbrıslı Rumlar kavgaya, ayaklanmaya dünden hazırdılar. İngiltere savaş yorgunuydu. Kıbrıs Türklerini önemsemiyorlardı. İngiliz yönetimi Kıbrıs için eskisine oranla daha ileri bir anayasa hazırlamıştı. Anayasa, adaya ölçülü bir özellik tanıyordu. Dipnot 61. Rumlar Kıbrıs'ın özelliği için daha 1937'de Londra'da bir komite kurmuşlardı. Bu olay, Enosis konusunda Rumların uzun vadeli ve planlı çalışmasını gösteren iyi bir örnektir. Rumlar ilk iş olarak adaya tam özellik vermediği gerekçesiyle bu anayasayı gürültülü bir biçimde reddettiler. Ada tam özerk olsa Enosis kolayca gerçekleştirilebilirdi. Yeni anayasa buna imkan vermiyordu. Bu olayı kilisenin devreye girmesi izledi. Başpiskopos bütün adada yalnız Rumlar arasında bir plebisit yani halk oylaması yapılmasına ön ayak oldu. Papazlar, öğretmenler, partiler ve basın plebisitin anlamını ve nasıl yapılacağını Rumlara açıkladılar. Plebisit 15 Ocak 1950 günü yapıldı. Plebisite 224.700 Rum katıldı. %96'sı adanın Yunanistan'a bağlanması lehinde yani Enosis lehinde oy verdi. Komünistler de Enosis için oy vermişlerdi. Plebisit adını verdikleri bu çaba, bir plebisitin geçerli olması için gereken şartların hiçbirini taşımıyordu. Bu nedenle bu girişimin siyasi, hukuki bir sonucu olmadı. Sadece Enosis propagandasına yaradı. Dünyaya Türkleri yok sayarak Kıbrıs halkının adanın Yunanistan'a bağlanmasını istediğini ilan ettiler. Rumların niyeti ve hedefi belli olmuştu. Kıbrıslı Türkler bunu akıllarına yazdılar. Savaştan sonra Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı, Sovyetler Birliği'nin yayılmacılığına karşı bir güvence arama ihtiyacını duymuştu. Aynı ihtiyacı yeni iktidara gelen Demokrat Parti de duymaktaydı. Bu sırada 25 Haziran 1950'de Kore Savaşı başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin katılmasıyla milletler arası bir nitelik aldı. Demokrat Parti iktidarı bu olayı güvence diye gördüğü NATO'ya girebilmek için uygun bir fırsat olarak değerlendirdi. Bu amacı gerçekleştirmek umuduyla Kore'ye sembolik bir birlik değil, bir tugay yolladı. Dipnot 62. Tuğgeneral Tahsin Yazıcı komutasındaki 259 subay, 18 askeri memur, 4 sivil memur, 395 ast subay, 4414 erbaş ve er olmak üzere 5090 kişilik 1. Türk Tugayı 17 Ekim 1950'de Pusan'da karaya çıktı. Aynı gün Pusan'dan hareket edip 20 Ekim'de Tayega vararak Birleşmiş Milletler ordularına katıldı. 21 Kasım'da Punuri'de oldu. Amerikan 9. Kolordusunun sağ kanadında konuşlandırıldı. Kunuri Savaşı'nda gösterdiği olağanüstü kahramanlıkla büyük ün kazandı. Türkiye'nin dikkati Kore'ye ve Türk Tugayı'na çevrilmişti. Türkiye başarılarla seviniyor, şehit haberleriyle sarsılıyordu. Gazeteler Kore haberleri, fotoğrafları, krokileriyle doluydu. Hürriyet gazetesinin tirajı 200 bini geçti. Bu hiç yaşanmamış bir tirajdı. Ankara, uzun dalga ve kısa dalga istasyonları ortak olarak Kore Birliği'ne yönelik özel bir yayına başladı. Canlı yayını ünlü spiker Hikmet Münir Ebcioğlu yönetiyordu. Stüdyoda bulunan anneler, babalar, eşler, çocuklar Kore'deki yakınlarına radyo aracılığı ile sesleniyor, sevgi ve özlemlerini belirtiyorlardı. Kore'deki subay ve erlerin yolladıkları mesajları da emekli bir subay olan güzel, tok sesli Ekrem İrge okuyordu. Türkiye, Kore saatinde radyoların başında toplanmaktaydı. Makaryoz sahneye çıkıyor. Bugünlerde pek çok insanın kaderini etkileyecek bir olay oldu. Kilise yetkilileri 18 Ekim 1950'de Larnaka Piskoposunu Kıbrıs Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluğuna seçti. Yeni Başpiskopos Makaryoz III ya da sadece Makaryoz diye anılacaktı. 37 yaşındaydı. Dipnot 63. Asıl adı Mihail Hristodulu Muskos'tu. Baflı bir çobanın oğluydu. Atina ve Boston üniversitelerinde ilahiyat okumuştu. Kurnaz ve acımasız bir politikacı olduğu da kısa zamanda anlaşılacaktı. Tanıyanların söylediğine göre kıvrak zekalı, kararlı, bilgili biriydi. Başpiskoposluğa seçildiği gün enosisi gerçekleştirene kadar rahat etmeyeceğine dair yemin etti. Dipnot 64. Tarih, her Ortodoks papazın fanatik bir politikacı olduğunu gösteriyor. Makaryoz bunların en gelişmiş örneğidir. Kendi rahat etmeyeceği gibi Türklere de hiç rahat vermeyecekti. Rumların büyük saygısını kazandı. Bir anda Kıbrıs Rumlarının lideri oldu. Siyah başlığı, siyah cübbesi, göğsünde başpiskoposluk madalyonu, elinde başpiskoposluk asası, uzun siyah sakalı, hırsla parlayan küçük gözleri ile uzun zaman dünya sahnesinde kalacaktı. Arkasından Venizelos'un oğlu Başbakan Sofokles Venizelos, Türkiye Kore olayları ile yatıp kalkarken Türk-Yunan dostluğunu verdiği bir demeçle yerle bir etti. Kıbrıs Yunanistan'a katılmalıdır. Dipnot 65. Konuşma tarihi 15 Şubat 1951'dir. Sofokles Venizelos, Yunanlılar Bursa'yı işgal ettikleri zaman Osman Gazi'nin kabrine ayağını dayayarak resim çektiren hayasızdır. Bu, Yunan yönetiminin Kıbrıs konusundaki ilk resmi açıklamasıydı. Yunanistan tutumunu ilk kez belirtiyordu. Bu durum, olayın niteliğini değiştirmiş, boyutlarını genişletmişti. Türk-Yunan ilişkileri bir daha düzelmeyecekti. Açıklama, Türkiye'de kaygı ve tepki uyandırdı. Hani Türkiye ile Yunanistan arasında ciddi bir dostluk vardı? Bu nasıl dostluktu? Konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yansıdı. Kıbrıs Türkleri hükümete, basına ve dünya devletlerine telgraflar göndererek bu açıklamayı protesto ettiler. Sedat Simavi, sahibi olduğu Hürriyet gazetesinde Kıbrıs konusunun sürekli işlenmesini sağlayarak sorunu gündemde tuttu. İlk harekete geçen gençlik oldu. Türkiye Milli Talebe Federasyonu Ankara'da büyük bir miting düzenledi. 30 bin kişi katıldı. Konuşmacılar, statüsü değişecekse Kıbrıs'ın eski sahibi Türkiye'ye geri verilmesi gerektiğini söylediler. Kıbrıs'ta da, Türkiye'de de öfke durulmuyordu. Hükümet, sessizliğini bozmak zorunda kaldı. 20 Nisan 1951'de Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü hükümetin görüşünü açıkladı. Kıbrıs statüsünde herhangi bir değişiklik olacaksa, bunun Türkiye'siz ve Türk haklarına aykırı bir şekilde yapılmasına imkan bulunmamaktadır. Bu nedenle Kıbrıs Türklerinin endişe etmelerine gerek yoktur. Bu demeçte Cumhuriyet yönetiminin Kıbrıs'la ilgili ilk resmi açıklamasıydı. Dipnot 66. Türk politikasının bu aşamada ilk hedefi milletler arası zeminde Kıbrıs konusunda ilgili bir taraf olarak kabul edilmeyi sağlamaktır. Yunan dostluğu. Parlamaya çok elverişli olan bu konuda bir süre sessizlik oldu. Çünkü Türkiye ile Yunanistan'ın NATO'ya alınmaları olasılığı belirmişti. NATO Konseyi 22 Ekim 1951'de iki ülkenin de NATO'ya alınmasına karar verdi. Sıcak rüzgarlar esti. Türkiye ile Yunanistan silah arkadaşı olmuşlardı. Türkiye Başbakanı ile Cumhurbaşkanı Yunanistan'ı, Yunanistan Kralı ve Kraliçesi de karşılık olarak Türkiye'yi ziyaret etti. Dostluk tazelenmiş gibiydi. Ama Yunan Kralı Atina'ya dönünce Kıbrıs Enosis Cemiyeti'nin onursal başkanlığını kabul etti. Yunanlılar ayrıca Atina'da Ankara'dakinden daha büyük bir miting düzenlemeye karar verdiler. Hükümet, mitingin görkemli olması için o gün bütün devlet dairelerini ve okulları tatil etti. Amonia Meydanı'nda 50 bin kişi toplandı. Kıbrıs'ın Yunanistan'a verilmesi için bağırıp çağırdılar. Türkiye, Yunanistan gibi yeni kurulmuş, hesapsız, hayalci, görgüsü kıt bir devlet değildi. Yüzyıllara dayalı bir birikimi vardı. 1914'ten beri bu birikim kanlı, ibret verici, uyarıcı deneyler ile daha da zenginleşmişti. Dış olaylar hakkında bütün şartları ve olasılıkları dikkate alarak soğukkanlılıkla karar vermek ve karardan dönmemek Cumhuriyet yönetiminin yerleşik bir kuralı olmuştu. Bu sayede barış içinde yaşamış devletler ailesinin güvenilir ve saygın bir üyesi olmuştu. Dipnot 67. Öyle ki Atatürk Türkiye'si, üye olmak için Milletler Cemiyeti yönetiminin üyeliğe Türkiye'yi davet etmesini istemiş, Milletler Cemiyeti Türkiye'yi üyeliğe davet etmişti. Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer. Bu devlet tutumu henüz sürmekteydi. Türkiye olgunluk göstererek yeni silah arkadaşlığı dolayısıyla Yunanistan'a bir fırsat tanıdı. Maceracı, yaygaracı tutumunu görmezden gelerek dostluk ve itidal yolunu açık tuttu. Sakinliğini korudu. Olayı körüklemekten dikkatle kaçındı. Dipnot 68. Ama iktidarın giderek bu konuda dozu kaçırdığını görüyoruz. Mesela hükümet, İstanbul'un fethinin 500. yıl dönümü için yapılacak törenlerin Yunanlıları incitmemek için çok sınırlı tutulmasını istemiş, törenlere hiçbir hükümet üyesi katılmamıştı. Parantez içinde Dr. P. Armaoğlu, Kıbrıs meselesi, sayfa 40. Bizans ile Yunanistan'ın ne ilişkisi vardı? Bu çok yanlış yaklaşım büyük eleştirilere yol açacaktır. Cumhurbaşkanı da meclisi açarken Kıbrıs konusuna hiç değinmeyecektir. Yıl 1953. Yunanistan bu tutumun önemini ve değerini anlamadı. Bu dostluğa karşılık Yunan Dışişleri Bakanı Stefanopoulos parlamentoda bir açıklama yaparak şöyle diyecekti. Yunanistan Kıbrıs davasından asla vazgeçmeyecektir. Yeni Başpiskopos Makarios da adanın İngiliz valisine bir mektup göndererek 1950'de yapılan plebisitin tanınmasını, tanınmazsa yeni bir plebisit yapılmasına izin verilmesini istedi. Mektubu öğrenen Kıbrıs Türkleri bu başvuruyu şiddetle yerdiler ve protesto ettiler. Vali bu tepkiden de söz ederek Makarios'un isteğini kesin bir dille reddetti. Makarios yalnız İngilizlerin değil Kıbrıs Türklerinin de Enosis'e ulaşmak için ciddi engel olduğunu anlamıştı. Bu ikili soruna bir çözüm bulmak gerekiyor. Atina'yı ziyareti sırasında ilgililerle gizli toplantılar yaptı. İngilizler ve Türklerle mücadele yollarını görüştü. EOKA adını taşıyacak olan terör örgütünün temeli bu toplantılarda atıldı. Dipnot 69. Kaynaklara göre bu görüşmenin tarihi 2 Temmuz 1952'dir. 7 Mart 1953'te EMAK adlı Enosisçi gizli kuruluşun adı EOKA'ya çevrilir. Bir konsey kurulur ve bu konseyin kurucuları Enosis için yemin ederler. Yemin metni şöyledir. Enosis davası hakkında bildiklerimi ve bundan böyle bileceklerimi işkence altında ve canım pahasına bile olsa bir sır olarak gizli tutmaya Tanrı huzurunda yemin ederim. Bana verilen tüm emirlere sorunsuz olarak itaat edeceğim. Böylece EOKA, yani Kıbrıs Milli Mücadele Örgütü kurulmuş olur. EOKA, Rumların iddia ettikleri gibi bir kurtuluş ve bağımsızlık savaşçısı değil, amacı Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak olan Yunan ırkçılığına ve toprak hırsına hizmet eden faşist bir terör örgütüdür. Yunan emperyalizminin maşasıdır. Başına Kıbrıs doğumlu Yarbay Yorgo Grivas getirilir. Bir süre sonra albay olacaktır. Grivas, Yunanistan'daki iç savaşta solculara karşı sağcıları örgütlemiştir. Makarios da Kıbrıs'a dönünce Peon adlı bir gençlik örgütü kurar. Bu örgüt silahlanıp yer altına inecek, harekete geçmek için Grivas'ı bekleyecektir. Kıbrıs'ta EOKA için usul usul altyapı hazırlanır. Yunanistan, Kıbrıs'a gemi ve yelkenlilerle gizli olarak silah yollamaya başlar. Bunlardan biri olan Aios Georgios adlı 100 tonluk yelkenli, Baf'ın Floraka köyünün kıyısında silah ve patlayıcı madde dolu olarak 25 Ocak 1955'te İngiliz polisleri tarafından yakalanacak, silahların Yunanistan'dan yollandığı anlaşılacaktır. Savcı Rauf Denktaş, Rumların Yunanlıların yardımıyla yeni bir isyana hazırlandıklarını tahmin ediyordu. Durumu Doktor Küçük'e bildirdi. Doktor Küçük de Türkiye'ye iletti. Rum ve Yunan kaynakları bu terör örgütlerini milliyetçi olarak niteliyorlardı. Bunlar milliyetçi değil, en koyusundan ırkçıydılar. Irkçılıkla milliyetçilik arasında çok fark vardır. Bizde de bazı kesimler ırkçıları milliyetçi, ırkçılığı milliyetçilik diye niteleyerek milliyetçiliğe haksızlık ediyorlar. Mesela Türk milliyetçiliği emperyalizme bir tepki olarak doğmuştur. Özü yurtseverliktir. Soya, ırka değil, yurttaşlığa, yurtseverliğe, Anadolu'yu geçmişi ile de kucaklamaya dayanır. Türk milliyetçiliğini eleştirmek, yurtseverliği eleştirmektir. Sırada Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler'deki başdelegesi vardı. Başdelegede şöyle bir demeç verdi. Kıbrıslı Rumlar adanın Yunanistan'a bağlanmasını istiyor. Bu konuyu İngiltere ile çözmeye çalışacağız. Çözemezsek Birleşmiş Milletler'in hakemliğine başvuracağız. İş bu kadarla kalmadı. Yunanistan'daki muhalif partiler bir araya geldiler. Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması gerektiğini ilan ederek iktidarı desteklediler. Bazı Yunan subayları bir şişede topladıkları kanlarını, gerekirse kanlarını Kıbrıs için dökmeye hazır olduklarını bildirerek Kıbrıs Rumlarına yolladılar. Yunanistan'ın her yerinde mitingler, gösteriler yapılıyor, enosis çığlıkları atılıyordu. Kıbrıs'ta Rum öğrenciler de bir miting yaparak Kıbrıs'ın ana vatan Yunanistan'a bağlanmasını istediler. Kıbrıs'ta da, Türkiye'de de hava çok gerildi. Mitingler mitingleri izliyordu. Hükümet dişini sıkarak Yunanistan ve Kıbrıs konusundaki sakin tutumunu koruyordu. 9. ayrımın sonu. Sayfa 65. Devamı 10. ayrımda.